Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün genç çocukların kendi yaşıtlarından ve arkadaş gruplarından etkilenmesi üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim. Geçen bölümde okul korumanın çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerinden söz ettik ve dedik ki okul çocuklara bilim ve marifleri intikal ettirmekte sorumlu olan ilk resmi kurumdur ve çocukların da 5-6 yaşlarından itibaren topluma girebilmek için ilkin bu yolu kat etmeye başlaması gerekiyor. Çocuk okula girdiği andan itibaren ise öğretmenler ve yaşıtları olmak üzere iki sosyal grupla karşılaşır. Çocuk anaokuldan ilkokula geçtiğinde yaşıtlarının onun kişiliği ve davranışlarının şekillenmesinde etkisi artmaya başlar ve çocuk yeni ortamda kendi yaşıtlarını izlemeye ve taklit etmeye başlar ve giydiği elbiseden çeşitli oyunları oynamaya ve iyi ve kötü amellerden telakkisinden çeşitli şeyleri sevmeye kadar arkadaş grubunu ve yaşıtlarını izler. Ergenlik yaşına gelen genç çocuk için de bu evrenin başında en çok yaşıtlarının davranışlarını izleme söz konusudur ve genç çocuk bunun üzerinde odaklanır. Genç çocukların sosyalleşme sürecinde arkadaş grupları ve yaşıtların etkili rolü ve önemi yüzünden bugünkü sohbetimizde bu konuyu masaya yatırmak istiyoruz. İnsanların sosyalleşmesi üzerinde etkili olan bir başka önemli etken arkadaş grubu ve yaşıtlardan oluşan gruptur. Yaşıtlar grubu belli bir yaş grubuna ait olan insanlardan oluşan bir gruptur ve bu grupta yer alan insanlar genellikle yaşamları boyunca birbiriyle ilişkileri ve dostluklarını korur. Yaşıtlar grubu ya da arkadaş grubu bir mahalle, okul, üniversite belli bir yaş grubu ortak bir faaliyet veya bunların kombinasyonu bir etkenin üzerinde şekillenebilir. Batılı sosyolog Bruce Cohen şöyle diyor, insanların sosyalleşmesiyle ilgili ilk deneyim sosyal grupların kurulmasıyla yaşanır. Bu grup karşılıklı ilişkileri olan bazı insanlardan oluşur ve her biri bu gruba üye olurken diğer üyelerin birbirinden ortak eylem ve davranışları beklediklerinin bilincindedir. Bu Kuşkusuz insanlar bilgilerinin ve bakışlarının büyük bir bölümünü gayri resmi bir şekilde kendi arkadaşlarından ve yaşadıklarından öğrenir. Yeni arkadaş grupları insanda değerli olma hissini yaratır. Arkadaşlar bu grupta birbiriyle görüş ve inançlarını ve bilgileri paylaşır ve birbirinin dünya görüşlerinin şekillenmesinde ve gelişmesinde yardımcı olur. Öte yandan insanlar genellikle başkaları tarafından sevilmeyi ve sayılmayı arz ettiklerine, değerlerine ve davranışlarına tahammülde olunduklarına insanların beklentileriyle uyumlu olacak şekilde ayarlamaya çalışır. Bu durum özel olarak ergenlik ve gençlik çağında önem arz eder ve kendi yaşadıkları ile ilişki kurmak gençlerde bir nevi güven duygusu oluşur ve hatta davranışlarını her şeyden daha çok etkilemeye başlar. Çocuklar buluğ çağına geldiklerinde yaşadıklarına daha fazla değer vermeye başlar. Bu evrede insanın arkadaşları üzerindeki etkileri daha fazladır ve davranışları arkadaşları tarafından daha fazla yönlendirir. Unutmamak gerekir ki zayıf ve deneyimleri daha az olan ve yine duygusal açıdan yeteri kadar gelişmeyen çocuklar daha çok arkadaş grubundan etkilenir. Çocuk büyüdükçe arkadaşlarından ilgisini çekme özentisi de bir o kadar gelişir. Öyle ki genç çocuk ailesiyle arkadaşlarından beklentileri arasında bir tercih yapmak durumunda yaşadıkları ve arkadaşlarının taleplerini tercih etmeye başlar. Bir toplumda kuşakların arasında çelişki ve anlaşmazlık hakim olduğu veya farklı kuşakların farklı deneyimleri söz konusu olduğu durumlarda arkadaş grubu ve yaşadığı grubu daha büyük önem kazanır. Bundan başka ölçüsüz kentleşmenin yaygınlaştığı ve bunun sonucu olarak geleneksel kurumların ve ebeveynin nüfuz ve iktidarı azaldı veya gençlik çağının eğitim sürecinin uzaması sonucu uzadı ve gençliksizlik ve izdivaç gibi sorunlarla karşılaştığı toplumlarda arkadaş ve yaşıtlar grubu daha da önem kazanır. Kuşkusuz gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek için organize kurumların yokluğu da arkadaş ve yaşıtlar grubunun öneminin artmasına sebebiyet veriyor. Gözlemcilere göre arkadaş ve yaşıtlar grubu aileden sonra genç çocukların sosyalleşmesinde en önemli ve en etkili etkendir. Gerçekte bir arkadaş grubunda yer alan çocuklar hemen hemen aynı yaşta oldukları ve kendilerini eşit gördükleri için genellikle birbiriyle bütünleşir ve ortak kriterleri izlemeye başlar. Arkadaş ve yaşıtlar grubu en çok ergenlik çağında nüfuzu söz konusu. Bu evrede başkaları tarafından beğenilmek genç çocukların ana kriteridir ve yaşıtlarından benimsediği değerleri benimsemek ve uygulamak bireyin sosyal değerleri benimsemesinde belirleyici rol ifa eder. Aynı yaş grubuna ait olan çocukların oluşturduğu bir gruba üye olmak, çocukları ilk kez sosyalleşmenin büyük bir bölümü hiçbir belirli plan olmaksızın gerçekleştiği yeni bir deneyimle karşı karşıya bırakır.
Ahran Radyosu.
Günümüzde arkadaş ve yaşıtlar grubu özellikle birçok durumda genç çocuk modellerini ne ebeveyni ve ne de resmi referansların arasından seçti ve bunun yerine kendi yaşıtları arasından seçtiği için önem kazanır. Bu durum genç çocuğun yücelmesi veya doğru yoldan sapması açısından önemli bir etkendir. Arkadaş grubu genç çocukta özgüven duygusunu veya aşağılık kompleksini geliştirebilir. Grup liderleri ise genellikle daha güçlü özgüven duygusu taşıyan ve bu duyguyu başkalarına da intikal ettirebilenlerin arasından seçilir. Böylece aileler çocukları okulda veya dışarıda kimlerle arkadaşlık ve muaşeret ettiğine daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Çocuk için arkadaşı ve konuşabileceği kendi yaş grubundan bir dostu olmaması ciddi bir sorundur. Fakat çocuğun sorunlu ve anormal veya bilinmeyen bir kültürde yetişen çocuklarla arkadaşlık etmesi daha büyük bir felakettir. Bu yüzden bu konuda ebeveynin üzerinde büyük bir sorumluluk düşmekte. Şöyle ki bir yandan çocuğun muaşeret ettiği arkadaşlarını kolayca silmek doğru değildir. Öbür yandan çocuğun sapkın ve fasık çocuklarla arkadaşlık etmesine müsaade edilmemelidir. Başta Anne olmak üzere ebeveynin mutlaka gözetlemesi gereken önemli konulardan biri hiç kuşkusuz çocuğun arkadaşlarını gözetlemektedir ve bu gözetim gayet yumuşak ve hissedilemeyecek şekilde gerçekleşmelidir. Eğer çocuğu herhangi biriyle arkadaşlık etmekten men ediyorsak bunun sebep veya sebeplerini de açıklamak gerekir ve bunun yanında çocuğumuza iyi bir dost ve arkadaş olabilecek çocukları seçmek şarttır. Ya da en azından çocuğu güvenilir insanlarla tanıştırmak ve ona bu insanların arasında kendi arkadaşlarını seçmesine müsaade etmek gerekir. Her halükarda çocuğun arkadaşlık ettiği insanlar ve ilişkileri ailesi tarafından sürekli gözetilmesi ve böylece bu durumun olumsuz sonuçları önceden önlenmesi gerekir. Gerçekte çocuğun ahlaksız gruplara, hırsızlık çetelerine, eşkıya ve sapkın gruplara üyelik zemini ailesinden uzaklaşmasıyla birlikte oluşmaya başlar. Bu tür çeteler özellikle büyük kentlerde toplumun sosyal ve kültürel aşılarından daha mağdur kesimleri arasında daha aktiftir. Bu tür çetelerin temel özellikleri, çeteye üye olan gençleri kayıtsız şartsız kendilerine benzetmeleri ve ailevi uygun ilişkileri ve modelleri unutturmalarıdır. Nitekim bazı genç çocuklar için bu tür çeteler ailenin yerini doldurur. Bu yüzden de genç çocuklar ailelerinin yardımıyla değiştirmeleri ve okudukları okulda veya yaşadıkları mahallede sağlıklı bir arkadaş grubu bulması gerekir. Durumun temellerine, güçlendirme yollarına ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarına eksen alan sohbetimizin 13. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyaya yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Geçen bölümde İran'ın büyük filozofu, kelam alimi, bilgin, matematikçi ve müneccim Hoca Nasreddin Tusi'den söz ettik ve dedik ki Hoca Nasreddin Tusi olarak ün yapan Muhammed bin Hasan Cehrudi Tusi, Gameri 11 Cemadülevvel 597 tarihinde İran'ın kuzeydoğusunda Tus diyarında dünyaya geldi. Hoca Nasreddin Tusi'nin babası Muhammed bin Hasan Tus'un muhaddislerinden ve imamiye fakihlerinden biriydi ve Tusi böylesine bilgin bir babanın elinde yetişti. Tusi daha sonra da dayısı Nureddin Muhammed bin Ali nezdinde hadis, mantık ve hikmet öğrendi. Ardından aritmetik, geometri, cebir-i musiki derslerini de büyük bir titizlikle takip ederek öğrendi. Daha sonra gençlik çağında bilgilerini geliştirmek üzere Tuzdan Nişabur diyarına gitti ve çağının tüm ilimlerinde seçkin bir bilgin oldu. Horasan diyarı Moğolların saldırılarına uğradığı dönemde Tusi İsmailiye'nin kalelerine sığındı ve burada birçok eserini telif etti. Moğol kralı Halaku İran'a saldırıp İsmailiye hükümdarlığını devirdikten sonra Tusi'yi kendi yanına aldı ve pratikte onu kendi veziri olarak atadı.
Halaku İsmailiye'ye bastırdıktan sonra Bağdat'ı fethetmeyi ve Abbasi hilafetine son vermeyi gündemine aldı ve bu bağlamda hoca Nasreddin Tusi ile istişarede bulundu. Tusi uzun süre düşündükten sonra alemin hali ve yıldızların durumundan anlaşıldığı üzere halifenin yakında esir olacağını ve Irak hiçbir zahmete katlanmaksızın Halaku'ya teslim olacağını belirtti. Halaku, nücum ve ahkamına çok inanırdı. Tusi'nin söylediklerine güvendi ve diğer müneccimi Hüsamettin'in tüm muhalefetine karşın Bağdat'ı fethetmek üzere sefere çıktı. Sonunda Kameri 656 yılının Sefer ayının 4. gününde Halife Mutesem, 3 oğlu ve kentin önde gelen büyükleri kentin dışına çıktı ve Bağdat Moğollara teslim oldu. Halife ise Halaku'nun emri üzerine öldürüldü.
Halaku'nun Bağdat'ı fethetmesinin ardından Hoca Nasreddin Tusi İran'ın kuzeybatısında yer alan Merag-ı Rasathanesini inşa etmeyi gündemine aldı. Bazı tarih yazarları Merag-ı Rasathanesi Tusi'nin fikri olduğunu, Tusi güçlü istidlalleriyle Halaku'yu Rasathanenin çok faydalı olacağı konusunda ikna ettiğini belirtiyor. Tusi Moğol hükümdara kim nücum ilminde takım yıldızların durumundan haberdar olursa bazı hadiseler sırasında sıradan insanların yaşadığı korku ve paniği yaşamayacağını anlattı. Halaku bu sözleri duyduktan sonra ağır bedeline karşın Merag-ı Rasathanesi'nin inşaatına izin verdi ve Tusi bu projeyi tamamlamakla görevlendirdi.
Ancak bazı tarih yazarları Merag-ı Rasathanesi'nin inşa edilme fikrinin Halaku'nun onun emri üzerine İran'a saldırdığı Moğol padişahı Menkul Kağan'a ait olduğunu belirtiyor. Menkul Kağan çok zeki, bilge bir insandı ve hatta Ekulides geometrisinin bazı önemli meselelerini çözdüğü belirtiliyordu. Menkul Kağan Halaku'dan Hoca Nasreddin Tusi'nin ününü duydu ve bu yüzden onu Moğolistan'a göndermesini ve orada bir rasathane inşa etmesini istedi. Fakat Menkul Kağan o sırada Çin'in güneyini fethetmekle meşguldü ve başkentten uzaktaydı. Tusi'yi seven Halaku bu rasathanenin İran'da ve kendisinin emri üzerine inşa edilmesini maslahat gördü.
Merag-ı Rasathanesi için seçilen yer kentin kuzeybatısında yüksek bir tepenin zirvesiydi. Tusi'nin talimatı üzerine o çağın ünlü mimarı Ebu Saadet Ahmet bin Osman Merag'i Rasathanenin muhteşem binasını inşa etmekle görevlendirildi. Rasathane inşaatı için hazineden yüklü mali yardımların yanı sıra ülke genelindeki vakıfların geliri de Tusi'ye sunuldu ve Tusi vakıfların aidatını toplamak ve rasathane inşaatına harcamak üzere her kente özel görevlileri gönderdi. Hoca Nasreddin Tusi'nin vakıflarının çalışmalarını gözetlemek için 3 kez seyahat ettiği ve bu seyahatleri sırasında Merag-ı Rasathanesi için gerekli olan kaynakları ve rasat aletlerini toplayarak Merag'a gönderdiği belirtiliyor. Tusi, Merag-ı Rasathanesi üzerinde çalıştığı yıllarda İlhani Zic adlı eserini de yazdı.
Nücum üzerine yazılan İlahi Zic adlı eser, önceki eserlerde yer almayan yeni noktaları ve astronomik tabloları içeriyordu. Bundan başka Merag-ı Rasathanesi'nde birçok matematikçi ve nücum ilminin önde gelen bilginleri faaliyet yürütüyordu. Bu insanların en önde gelenleri 4 kişiydi ve Tusi bu insanların adını İlahi Zic adlı eserinde zikretti ve şöyle yazdı. Halaku Tus'tan naçizane bir kul olan ben Nasreddin'e yıldızları rasat etmeye buyurdu ve rasat etmeyi bilen Şam'dan Muaviyeddin Arzi, Musul'dan Fahreddin Meraki, Tiflis'ten Fahreddin Ahlati ve Kazvin'den Necmeddin Debiran'ı bu velayetlerden talep etti ve bunlar Meraki topraklarını rasat için seçti ve kulluk etmeye başladı.
Meraki rasathanesinin önemli bir özelliği içinde barındırdığı muhteşem bir kütüphaneydi. Öyle ki kütüphanenin değerli kitap sayısı 400 bin kadar kaydedildi. Rasathanenin bir başka faaliyeti de eğitim alanıydı. Hoca Nasreddin Tusi çeşitli yörelerden alimleri ve bilginleri bu büyük ilmi kuruma davet ediyordu. Burada teorik bilimler ve nücumun temeli olan matematik derslerine özel ilgi gösteriliyordu. Tusi, burada eğitim gören talebelere okudukları bilim dalının önemine göre burs veriyordu. Tüm bu çalışmalar 13 yıl sürdü. Fakat rasathane binası tamamlanmadan Halaku öldü ve büyük oğlu Abakan babasının yerine tahta geçti. Abakan'ın ilkin tahta geçmeyi kabul etmediği fakat Tusi'nin nasihatleri ve çabaları sonucu kabul ettiği ve Tusi de arkadaşlarıyla birlikte rasathane inşaatına devam ettiği belirtiliyor. Tusi ömrünün son anına kadar rasathane işinde bir aksama olmasına asla müsaade etmedi ve rasathanenin kütüphanesinin yok edilmemesi için büyük çaba sarf etti.
Hoca Nasreddin Tusi'den geriye kalan 150 kadar risale ve mektubun büyük bir bölümü Arapça yazılmıştır. Tusi'nin bilimi ve ilmi nüfuzu İbn Sina ile mukayese edilebilecek düzeydedir. Aradaki tek fark İbn Sina'nın tıpta ve Tusi'nin matematikte daha maharetli olmasıdır. Nitekim Tusi'den matematik alanında çok değerli eserler geride kalmıştır. Alman şarkiyatçı Karl Brockelmann'ın eserinde Tusi'nin matematik ve nücum bilimlerinde büyük çaba sarf ettiğini ve eskilerin eserlerini düzelterek yeniden yazdığını veya çevirdiğini ve trigonometriyi bağımsız bir bilim olarak gündeme getiren ilk bilgin olduğunu belirtiyor. Tusi nücum biliminde de emsalsiz eserlere imza attı. Matematik alanında kaleme aldığı eserler yaşadığı çağın günümüze dek ders kitabı olarak kullanıldı ve birçok eseri başka dillere çevrilerek Avrupalı bilginlerce referans olarak kullanıldı.
Hoca Nasreddin Tusi, Nasiri Ahlak adlı eserinin ön sözünde matematik biliminin 4 çeşit olduğunu belirtirken, bunların geometri, aritmetik, nücum ve musikiden ibaret olduğunu ifade etti.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 21. bölümünün sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Altyazı M.K.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'le başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İslam peygamberinin sevgili kızı ve dünya kadınlarının efendisi Hazreti Fatıma'nın yaşamında bazı bölümleri sizlere aktardık. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz.
Yüce Allah, Hasan, Hüseyin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm adında dört evlat Hazreti Fatıma selamullah aleyha ve Hazreti Ali aleyhisselama verdi. Böylece Hazreti Fatıma selamullah aleyha ev işlerinin yanı sıra evlatlarını yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluğu daha üstlendi. Bu, ailenin içinde yetişecek çocuklar İsmet ve Taharet hanedanının incileri olmalıydı. Bu evlatlar Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali gibi tüm insani ve ahlaki kerametlerin mazharı ve simgesi olmalıydı. Özellikle tüm insanların gözü bu ailenin üzerindeydi ve insanları İslami toplumda onların her türlü amelini ve davranışını örnek alıyordu ve bu yüzden onların siyeri başkalarına en güzel ilham kaynağı olmalıydı. Kendisi nübüvvet ve velayet ocağında yetişen Hazreti Fatıma selamullah aleyha, bu ağır sorumluluğun üstesinden en iyi şekilde geldi ve İslam tarihinin en kritik anlarında İslam'ın ve ümmetin varlığını ve maslahatını en iyi şekilde koruyacak evlatlar yetiştirdi. Nitekim İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselam da imamet mevkii ve toplumun önderliği konumunda en seçkin rolü ifa ettiler.
Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın aile fertlerinin bir başka özelliği yüce ilahi irade sayesinde gerçekleşen paklığıydı. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Fatıma, Hasan ve Hüseyin Resulullah'ın huzurundaydı. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey yüce Rabbim, sen bilirsin bunlar benim ehlibeytim ve en saygın insanlardır. Onların dostunu dost bil, düşmanlarına düşmanlık et. Onlara yardım edenlere yardım et. Onları kötülüklerden arındır. Her türlü günahtan koru. Ruhul Kudüs'le, yani Cebrail ile onları onayla. Böylece Yüce Allah'ın has inayeti sayesinde Hazreti Fatıma'nın hanedanın yaşamı baştan başa ilahi bir havaya büründü. Yaşamlarının tüm engebeli, inişli çıkışlı anları, feryatları, sessizlikleri, barış ve savaşları, kıyam ve oturmaları, özetle tüm bireysel sosyal tavır ve tepkileri %100 ilahi ihlasla beraber oldu. Bu insanlar ancak içinde ilahi rıza ve hoşnutluk olan yola adım atıyordu. Bu yüzden Allah Resulü kızı Hazreti Fatıma'ya şöyle buyurdu. Yüce Allah aleme ilgi gösterdi. Bana tüm insanlara göre üstünlük verdi. Ardından senin eşin Ali'ye üstünlük verdi. Ardından seni alemin tüm kadınlarına tercih etti. Ve nihayet Hasan ve Hüseyin'i cennet gençlerinin efendisi olma imtiyazı verdi.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha bizzat ilahi nurun bir cilvesiydi. Bu yüzden İmam Bakır aleyhisselama neden Hazreti Fatıma selamullah aleyha'ya Zehra denir diye sorulduğunda şöyle buyurur. Zira Allah onu kendi azametinin nurundan yarattı. O büyük kadının nuru ile gök ve yeryüzü aydınlandı. Öyle ki melekler o nurdan etkilendiler ve Allah huzurunda secdeye kapılarak şöyle sordular. Ey yüce Rabbimiz, bu nur nedir? Allah şöyle buyurdu. Bu kendi azametimin nurundan yarattığım bir hüzmedir ve göklere yerleştirdim. Onu en iyi peygamberin soyundan yarattım ve bu nurdan dinin önderlerini ve liderlerini yaratacağız ki insanları hakka hidayete erdirsin. Onlar benim seçkin peygamberimin halefleri olacaktır.
Karı koca, özellikle annelerin üzerinde olan en önemli sorumluluklardan biri aile ocağı için manevi bir ortam yaratmaktır. Yani anne baba evlatların cisminin beslenmesine paralel olarak manevi ihtiyaçlarına da özel önem göstermelidirler. Bu alanda belirleyici rol ifa eden en önemli yöntemlerden biri Yüce Allah katına ibadet etmektir. Bu yüzden gece yarısında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın aşk ve irfan dolu namazlarına şahit olan Hazreti Fatıma ibadete her şeyden daha çok önem verirdi. Allah Resulü bu konuda ve sevgili kızının bu özelliği hakkında şöyle buyururdu. Allah'a iman kızım Zehra'nın kalbine öylesine nüfuz etmişti ki Allah'a ibadet için kendisini her şeyden bağımsız hale getirmişti. İslam peygamberi kızı Fatıma'nın ne kadar ilahi mukaddes zata aşk beslediğini bildiği için şöyle diyordu. Kızım Fatıma dünyanın en iyi kadını, benim tenimin bir parçası, kalbimin ve ruhumun meyvesidir. Fatıma insan kılığında bir melektir. Ne zaman ibadet mihrabında duracak olursa nurunu göklerdeki meleklerin gözünü kamaştırır. Allah-u Teala meleklerine şöyle buyurur. Benim kuluma bakın nasıl benim karşımda duruyor. Vücudu benim azametimden tir tir titriyor. İbadete boğulmuş. Siz şahit olun. Fatıma'nın hakiki izleyenlerini cehennem azabından korudum.
Hazreti Fatıma'nın etiğinde yetiştiği öz Muhammed'i İslam kültüründe gerçi varlık alemini yaratan Allah ile irtibat özel önem ve büyük değer arz etmesine rağmen ancak buna paralel olarak mahluklara özen göstermek de unutulmadığı takdirde kemal noktasına ulaşabilir ve önemi artar. Belki bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de namaz ve zekat veya namaz ve infak genellikle yan yana gelir. Hazreti Fatıma selamullah aleyha böyle bir düşüncenin etkisi altında yetişmişti ve yaşamı gayet sade olmasına karşın ve hatta bazen en zor iktisadi şartların etkisi altında kalmasına rağmen hiçbir zaman aç insanları ve yoksulları unutmaz ve her zaman onlara yardım eli uzatırdı.
Cabir Abdullah Ensari şöyle anlatıyor. Günlerden bir gün ikindi namazından sonra güçsüz yaşlı bir insan üzerinde eski elbisesiyle camiye girdi. Allah Resulü adama döndü, hal hatır sordu. Adam aç olduğunu söyledi. Resulullah'tan onu doyurmasını, muhtaç olduğunu, ona bir şey bağışlamasını, uygun bir elbise vermesini istedi. Allah Resulü Bilal'e şöyle buyurdu. Onu kızım Fatıma'nın evine götür ki ihtiyaçlarını karşılasın. Yaşlı adam Bilal'le birlikte Hazreti Fatıma'nın evine gittiler. Yaşlı adam bir kez daha tüm ihtiyaçlarını anlattı. Hazreti Fatıma amcasının kızı kendisine hediye ettiği bir kolyeyi yaşlı adama verdi. Ve onu satmasını, ihtiyaçlarını karşılamasını buyurdu. Bu macerayı duyan Ammar hemen kolyeyi uygun bir fiyata satın aldı. Yaşlı adamın tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Ardından yaşlı adam tekrar camiye geldi ve Resulullah'ın huzuruna çıktı. Allah Resulü adamdan ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını sordu. Adam da Hazreti Fatıma'nın sunduğu şeyin bereketi sayesinde artık hiçbir şeye ihtiyacı kalmadığını söyledi ve Allah'tan Fatıma'ya hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı bir şey vermesini istediğini arz etti. Allah Resulü sahabeye şöyle buyurdu. Allah bu dünyada Fatıma'ya böyle bir şeyi vermiştir. Zira benim gibi bir babası, Ali gibi bir eşi, Hasan ve Hüseyin gibi evlatları ona vermiştir.
Hazreti Fatıma selamullahi aleyha, eşi Hazreti Ali aleyhisselam ve evlatları sadece yaşamın normal şartlarında değil, hatta en zorlu şartlarında başkalarını kendilerinden öncelikli görürdü. Ve bu uğurda kendilerinin temel ihtiyacına bile göz yumardı. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Hasan aleyhisselam ve Hüseyin aleyhisselam hastalanmıştı. Allah Resulü bazı sahabenin eşliğinde onları ziyaret etti. Ve Ali aleyhisselama şöyle buyurdu. Ey Ebul Hasan, evlatlarının şifa bulması için bir adakta bulun. Ali aleyhisselam ve Fatıma selamullahi aleyha ve bazı rivayetlere göre Hasan aleyhisselam ve Hüseyin aleyhisselam oruç tutma adağında bulundu. Kısa bir süre sonra onlar iyileşti. Fatıma selamullahi aleyha biraz arpa unu ile iftar için ekmek yaptı. İftar saati yaklaştığında bir dilenci onların kapısını çaldı ve şöyle dedi. Selam olsun size ey peygamberin hanedanı. Ben açım, bana yiyecek verin. Onların hepsi yoksul dilenciyi tercih ederek ekmekten paylarını ona verdi ve sadece su ile iftar etti. İkinci gün yine adakları gereği oruç tuttular ve yine iftar için ekmek hazırladılar. Fakat yine o sırada bir yetim kapılarını çalarak yardım istedi ve onlar yine fedakarlık yaparak ekmeklerini yetime verdi.
İbn Abbas şöyle devam ediyor. Üçüncü gün yine oruç tuttular. Tam iftar vakti evlerinin önünden geçen bir esir kapılarını çaldı. Onlar yine açlığın doruğunda ekmeklerini ona verdiler. Böylece tam üç gün boyunca hiçbir şey yemeden başkalarını kendilerinden öncelikli görerek yiyeceklerini onlara verdiler. O sırada Hazreti Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne nasil oldu. Ve bir rivayete göre İnsan suresinin ilk 8 ayetini o hazrete okudu ve şöyle buyurdu. Rabbim böyle bir hanedan için seni kutluyor. Bu maceranın şahidi surenin 7 ila 9. ayetleridir. Şöyle buyruluyor. O kullar şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'le başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet, Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 29. bölümünü birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde Yüce Allah'ın ilmi ve bilgeliğinden söz ettik. Şimdi bu konuyu tamamlamak üzere Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere değinmek istiyoruz. Geçen bölümde beyan edildiği üzere Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde ilminin sınırsız olduğunu buyuruyor. Örneğin En'am suresinin 59. ayetinde şöyle okumaktayız. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.
Allah-u Teala'nın karada ve denizde ne varsa haberdar olmasının anlamı, İlminin genişliğini ve her şeyi kapsadığını yansıtır. yani Yüce Allah denizlerin en derinlerinde yaşayan, irili ufaklı her türlü canlıdan oluşan milyarlarca mahlukun hareketinden ormanlarda, ovalarda ve dağlarda bulunan tüm bitkilerin yapraklarının kımıldamasına ve çiçeklerin açmasından hücrelerin karmaşık yapısına ve yine elektronların atom çekirdeği etrafında dönmesinden gezegenlerin dipsiz uzayda hareket etmesine kadar her şeyden haberdardır. Bu ayete göre hiçbir yaprak Allah'ın haberi olmaksızın yere düşmez. Yani yaprakların sayısı ve her birinin daldan kopması ve havada süzülerek yere düşmesine kadar her şey Yüce Allah katında aşikar ve açıktır. Yine hiçbir tane Allah-u Teala'nın bilgisi dışında yerin karanlığına yerleşmez. Bu ayet yaprakların düşmesi ve tanelerin yerin karanlığında saklanmasına işaret ederek aslında çok zarif bir şekilde hayat ve mematı anlatır. Çünkü yaprakların düşmesi ölüm işaretidir ve tanenin toprağa gömülmesi yeni bir hayatın başlangıcı sayılır. Allah-u Teala varlık aleminde hayat ve memat düzeninden haberdardır. Öyle ki hayatta bir tek tanenin yeşereceği ana kadar yaşadığı sürecin detayları Hak Teala için aşikardır. Bu ayet Allah'ın ilmini genel konularla sınırlı bilen ve varlık aleminin detaylarından haberdar olmadığını ileri sürenleri açıkça reddediyor ve Yüce Allah'ın ister genel ister detay varlık aleminde her şeyi bildiğini beyan ediyor.
Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın sonsuz ilmini açıklamak üzere Lokman suresinin 27. ayetinde şöyle buyuruyor. Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde arkasından 7 deniz katılarak mürekkep olsa yine Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in bu ilginç tabirine göre eğer yeryüzündeki tüm ağaçlar kalem olursa yine Allah-u Teala'nın ilmini yazmaya yetmez. Bilindiği üzere bir ağacın dallarından ve gövdesinden binlerce ve hatta milyonlarca kalem yapmak mümkün. Şimdi yeryüzündeki sayısız ağacı, ormanları ve bunlardan elde edilebilecek kalem sayısını düşünün. Yine eğer yeryüzünün dörtte üçünü kaplayan okyanusların mürekkeple dolu olduğunu düşünün. Sizce bunca kalem ve bu kadar mürekkeple ne kadar bilim ve ilim yazılabilir? Şimdi tüm bunların bittiğini düşünün ama Allah-u Teala'nın ilmi bitmez. Yüce Allah bu tabirle ilminin ne denli sonsuz, sınırsız ve dipsiz olduğunu insanlara hatırlatmak istiyor. Gerçekten de Allah-u Teala'nın ilminin sonsuzluğu bundan daha iyi anlatılabilir miydi? Asla. Şimdi bu açık beyanla insan bildiklerinin Allah-u Teala'nın ilmi karşısında sonsuzun karşısında sıfır gibi olduğunu daha iyi anlar.
Kur'an-ı Kerim'de sık sık sözü edilen bir başka ilahi sıfat Allah-u Teala'nın gücüdür. Yüce Allah yeganedir ve gücü de zati sıfatıdır. Kuşkusuz Allah-u Teala'nın gücü de diğer erdemli sıfatları gibi sonsuzdur ve hiçbir kısıtlama bu güçte söz konusu olamaz. Allah-u Teala mutlak kadirdir ve her işi yapabilir. Kadir, ilahi adlardan biridir ve Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yer yer kendini bu adla takdir etmiştir. Allah mutlak kadir olduğu ve her şeye kayıtsız şartsız musallat olduğu inancının anlamı, Allah'ın irade buyurduğu takdirde her şeyi yapabileceğidir.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde Allah-u Teala'nın sonsuz gücünü işaret etmiştir. Ennallâhe alâ kulli şeyin kadir. Yani Allah-u Teala her şeye kadirdir cümlesi Kur'an-ı Kerim'de yer yer tekrarlanmıştır. yaratılış alemi ve bu aleme hakim olan düzen, başlı başına yaratanın kadir ve güçlü olduğuna açık delildir. Nitekim varlık aleminin şaşırtıcı düzeni de ilahi ilim ve kudretin ispatıdır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim yerin ve göklerin yaratılışından söz ederken, bunların yaratılışı insanları Yüce Allah'ın ilim ve kudretine yönelttiğini anlatır. Örneğin Talak suresinin 12. ayetinde Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Allah 7 kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunların arasından inip durmaktadır ki, böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
Evet, bu gezegeni geniş toprakları içindeki dağları ve ovaları, muazzam denizleri ve okyanusları ve içindeki tüm canlılarıyla yaratan ve güneşin etrafında belli bir yörüngede ve düzenli bir şekilde hareket ettiren ve düşmesine veya güneşe veya başka gezegenlere çarpmasına mani olan güç Yüce Allah'tır. Büyüklüğü yer kürenin 1.300.000 katı olan güneşi uzayda hiçbir yere dayanmaksızın asılı tutan yine Yüce Allah'tır. Allah-u Teala'nın sonsuz gücünün izleri varlık alemindeki tüm mahluklarda göze çarpıyor. Kainatta açıkça görünen bu gücün işaretleri Hak Teala'nın sonsuz gücünün açık delilidir. Gerçekte tüm mahluklar Kur'an-ı Kerim ile tek bir ses olup Allah her şeye kadirdir diye haykırır.
Yüce Allah'ın gücü ile ilgili tartışmada dikkat çeken nokta, Allah-u Teala'nın gerçekleşmesi mümkün olan işleri irade etmesidir. Bu yüzden zaten imkansız ve akılcı olmayan işlerin yapılmasının bu tartışmada yeri yoktur. Örneğin 2 kere 2 her zaman 4 eder. Şimdi birinin çıkıp da acaba Allah bunu 3 veya 5 yapabilir mi diye sorması abes sözdür. Çünkü bu çarpımın sonucu 4'ten başka bir adet olamaz. Zira bunun başka türlüsü akla aykırıdır ve Allah-u Teala asla akıl ve mantığa aykırı şey yapmaz. Bu ilahi gücün sınırlı olmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü ilahi güç zaten sonsuz ve sınırsızdır. Ancak Allah-u Teala'nın gücü akıl ve mantığın onayladığı durumlar için söz konusudur ve zaten mümkün olmayan şeylerde ilahi gücü tartışmak beyhude bir tartışma olur.
Bir gün adamın biri İmam Ali Aleyhisselam'dan sorar, acaba senin Rabbin dünya küçülmeden ve yumurta büyümeden bir yumurtanın içine sığdırabilir mi? İmam Ali Aleyhisselam şöyle karşılık verir. Allah-u Teala için acizlik ve güçsüzlük sıfatı geçerli değildir. Fakat senin hakkında benden sorduğun şey var olmaz ve var olma yeteneğinden yoksundur. İmam Ali Aleyhisselam bu cevabından anlaşıldığı üzere sorulan konu mümkün olabilecek şey değil. Ancak bu durum Allah'ın güçsüzlüğü anlamına gelmez ve asıl meselenin akli açıdan imkansız olduğu ve esasen var olamayacağı ile ilgilidir.
Sözün özü Allah-u Teala her şeye kadirdir. İster bu şey bizim hayalimize sığsın, ister sığmasın. Fakat akli açıdan mümkün olması gerekir. Biz insanlar bir işi yaparken ilkin o işi değerlendirir ve yapmak için gücümüzün yetip yetmeyeceğini ölçeriz. Ancak sınırsız gücü olan Allah her şeye kadirdir. Fakat bu işin zaten imkansız olmaması gerekir. Evet, Allah-u Teala sonsuz ve sınırsız bir varlıktır ve zatında acizlik ve güçsüzlüğe yer yoktur. Çünkü bir işi yapmaktan aciz olmak, failin sınırlı olduğunu gösteriyor. Oysa varlık aleminde hiçbir şey Allah'ı aciz yapamaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Fatır suresinin 44. ayetinde şöyle buyuruyor. Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Halbuki onlar bunlardan daha güçlüydüler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı aciz bırakacak bir güç vardır. O bilendir, güçlüdür. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın. Tahran Radyosu Podcast. Değerli dinleyiciler, bugünkü podcast'te sizlere Marlik Tepesi ve İran'ın bu bölgesinin altın kupalarından bahsetmek istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast'in yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bugüne kadar Marlik'in altın kabartmalı antikalarını hiç duydunuz mu? İran'ın kuzeyindeki antik tepelerden elde edilen 3000 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan barat ve vazo şeklinde bir obje. Bugünkü sohbetimizde İran'ın kuzeyindeki Marlik Tepesi ve de İran'ın bu bölgesindeki altın ve gümüşten yapılmış vazo misali bir objeden bahsetmek istiyoruz. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü podcast'te kanatlı inek altın vazosu, iki başlı canavar ve ceylan vazosu ve hayat efsanesi vazosu adlı üç tarihi eserden bahsetmek istiyoruz. Efsaneyi ve tarihi anlatan, hatta efsanenin de ötesine geçerek hayatı anlatan tarihi efsaneler. Fakat isterseniz öncelikle bu tarihi eserlerin nerede keşfedildiğinden söz edelim. İran'ın kuzey bölgesindeki Gilan eyaletinin Rudbar şehrinde Marlik Tepesi denilen bir yerde Marlik altın vazoları keşfedildi. Marlik Tepesi eski bir uygarlığın parçası sayılır. Yazılı delil yetersizliğinden dolayı sessiz kalan ve elde edilen delillere göre İran platosunun eski uygarlıklarından biri olan bir medeniyettir. Ancak yazılı delil yetersizliğinden dolayı bu medeniyet hakkında kesin bilgiye sahip olunmamakla birlikte bu bölge halkının hangi din ve mezhebe sahip olduğunu ve nasıl düşündüklerini bilmiyoruz. En azından sanatta ve sanat eserlerinin üretiminde çok ileri ve sanatçı insanların bulunduğunu bilmekteyiz. Marlik Tepesi, Rudbar çevresindeki Goharud Vadisi'nde bulunan 5 antik tepeden biridir. Burası uzun yıllar boyunca Gilan halkının varlıklı atalarının ikametgahı olan hoş iklime sahip bir vadidir. Zeynep Bicar Tepeleri, Pilakale, Dorbicar ve Cazemkol bu bölgenin diğer önemli tepelerindendir. Yüzyıllar boyunca insan sanatı ve uygarlığının değerli bir hazinesini gizleyen Marlik Tepesi aslında doğal ve kayalık bir tepedir. Bu tepe demir sülfat taşlarından yapılmış olup doğal ve alt katmanları tepenin içinde büyük çatlaklar oluşturur. Ve bu delikler fare, yılan gibi hayvanların buraya yuva yapmasına neden olur. Bazıları Marlik adının bu bölgede Farsça'da mar olarak telaffuz edilen çok sayıda yılanın olduğu için böyle telaffuz edildiğini düşünüyor. Fakat kimileri de Marlik'i Mard ve Lik olmak üzere iki hecenin birleşmesinden oluşan ve Mard halkı anlamına gelen tarihi bir kelime olarak kabul ediyor. Bu teoriye göre bu kelimenin aslen Mardlik olduğu, dal harfi kaldırılarak Marlik olarak değiştirildiği belirtilmektedir. İran tarihi ve kültürüne ilgi duyanlara bu bölge halkında daha fazla bilgi edinmenin kapısını açan en önemli kişilerden biri de Doktor İzzetullah Negahban'dır. O, İran arkeolojisinin babası sayılıp kazılarında hatıralarının zihinlerden silindiği bu 3000 yıllık medeniyetin bir kısmını ortaya çıkarmayı başarmıştır. ...1941 yılı sonbaharında Doktor İzzetullah Negahban başkanlığındaki bir heyet inceleme yapmak üzere Rudbar şehrinin Rahmetabad bölgesine gitti. O yanındaki ekiple beraber 14 yıl boyunca bu bölgeyi araştırdı ve bu araştırmalar sonucunda düzenli olarak tepe yüzeyine dağılmış, genellikle taş ve çamurdan yapılmış 53 mezar keşfedildi. Bu bölgede büyük taş levhalar mevcut olup, bölgeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Goharud Vadisi'nden getirilen bazı mezarların yapımında sarı taşlar kullanılmıştır. Marlik tepelerini kazmak, Doktor Negahban ve meslektaşları için çok meşakkatli ve sorunlu bir işti. Köylülerin, kaçakçıların kışkırtmasıyla yaptıkları çatışma ve insanlık dışı uygulamalardan, 2. Pehlevi dönemi devlet yetkililerinin başlattığı ve sonunda doktor ve meslektaşlarının yargılanmasına yol açan iftira ve sıkıntılara gibi büyük sorunlar. Nihayetinde ulaşılan sonuç tüm sıkıntı ve zorluklara değmişti. Thank you. Evet değerli dinleyiciler, Doktor Negahban'ın çektiği bu zorluk ve sıkıntıların sonucuna değdiğini belirtmiştik. Şimdi isterseniz bu kazılar sonucu keşfedilen tarihi eserlere şöyle bir göz atalım. Bu bölgeden birçok seramik ve altın obje çıkarılmıştır. Bu da bölge sakinlerinin büyük zenginliğini göstermektedir. Bu eserler yaklaşık 3000 yıl öncesine, yani M.Ö. 2. milenyumun sonu ve 1. milenyumun başlarına kadar uzanıyor. Doktor Negahban'ın kazılarında ortaya çıkan 53 mezar, arkeologlar ve araştırmacılar için çok değerli bilgiler içeriyordu. Kazılarda tamamen kıyafet ve süslemelerle gömülen Mard halkının cesetleri bulundu. Bu bölgenin insanları ölülerini resmi kıyafetleriyle ve yan yatırarak bir taş levhanın üzerine koyuyorlardı. Bu durumda dizler hafifçe bükülmüştür. Ölülerin yanlarına dini ritüel kapları, heykeller, süs eşyaları, altın ve mücevher, silahlar, alet ve ekipmanlar, mutfak eşyaları, hatta çocuk oyuncakları gibi pek çok nesne de gömülüydü. Ölüyle beraber gömülen eşyalar, mezar sahibinin kimliği ve mesleğinin de göstergesi sayılırdı. O dönemin dini inançları açısından bu mezarlar döneme göre özel bir düzen içinde dizilmiş, kıymetli ve zarif sanat eserleriyle doluydu. Marlik Sultanları mezarlığı kazısında bulunan mezarlar her ne kadar güç, önem ve zenginlik bakımından birbirlerinden farklı olsalar da bu kavimlerin ölümden sonra hayatın varlığına dair inanç ve düşüncelerinin en güzel temsilcileriydi. Sahipleri hem yapı tarzı hem de nesneler açısından. Bu mezarlar arkeologlara geçmişte İran sanatının ve endüstrisinin gelişimi hakkında belgelenmiş ve değerli belgeler sağlamıştır. Bu bölgede yapılan kazılar sonucu hançer, kılıç, süngü, mızrak, bileklik, savaş kol bandı ve bronz sapan gibi pek çok savaş malzemesi ele geçirilmiş. Bu da bu kavimlerin savaşçı olduklarını göstermektedir. Doktor Negahban'ın keşif ekibinin buluşları büyük bir başarı sayılıp aynı zamanda gizli bir tarihi ortaya çıkardı. Bu kazılar neticesinde İran'daki sanatçıların yapmış olduğu değerli eserlerin teker teker toprağın altından çıkarılması insanları adeta büyülemişti. Evet değerli dinleyiciler, sohbetimizin başında sizlere bahsettiğimiz 3 kupa olan kanatlı inek altın vazosu, iki başlı canavar ve ceylan vazosu ve hayat efsanesi vazosu bunların en önemlilerindendir. Bu vazolardan her birini yapan sanatçılar çevrelerindeki doğadan ilham almışlardır. Çevrelerindeki inekler, koyunlar, atlar, ördekler ve keçiler gibi evcil hayvanlar ve doğada gördükleri yılanlar, akbabalar, ceylanlar, kartallar, domuzlar ve leoparlar gibi doğanın vahşi hayvanların tasvirlerini sergilemişler. Bunun yanı sıra bazı vazoların motiflerinde birkaç hayvanın birleşmesinden oluşan mitolojik hayvanlar da göze çarpmaktadır. Tüm bu motifler hayatın zorlukları ve yaşananların üstesinden gelmek için içsel bir ihtiyacın göstergesi olup altın objelerin her biri bu ihtiyacı güzel bir sanat eseri biçiminde anlatmada Marlik sanatçılarının el sanatını gözler önüne seriyor. Marlik vazosu olarak bilinen kanatlı inek altın vazosu, saf altından yapılmış bir obje olup 18 santimetre yüksekliğindedir. Bu, antikanın kabartmalı tasarımlarının yüksekliği 2 santimetreye ulaşıyor. Ortadaki motif ise hayat ağacının vazosu ve ağacın iki yanından iki kanatlı inek yukarıya çıkmakta. Bu 4 mitolojik kanatlı boğa, vazonun üzerindeki kabartma oymalarla güzel bir şekilde dekore edilmiştir. İneklerin kanatlarının olması onların cennetlik olduğunu gösteriyor. İneklerin başları kabın gövdesinden çekiçleme tekniği ile kabartılmıştır. Her bir kanatlı inek çifti palmiye benzeri dekoratif bir ağaca tırmanırken tasvir edilmiştir. Bu hayali hayvanların son dereceye hareketli ve canlı oldukları, arka ayakları üzerinde durdukları gösterilmiştir. Ön bacakları kaldırılır ve ağacın gövdesi ve dalları etrafında dinlendirilir. Kanatlı inek kabı güzellik, doğruluk ve sanatta son noktadır. Güzel kanatlara sahip efsanevi inekler, ona 3 boyutlu bir görünüm kazandırmaya çalışıldı. 2 boyutlu bir bağlamda 3 boyutlu bir görünümü vurgulama ve verme çabası, bu medeniyette çok mükemmel bir görsel vizyonu göstermektedir. Bu ineklerin başları, vazonun dış yüzeyinden perçinlenmeyip, büyük bir zarafetle vazonun iç kısmından dışarıya doğru çıkarılması, bu objeye çok daha güzel bir ilginç görünüm kazandırıyor. İki inek deseni arasında ve hayat ağacın üzerinde nilüfer çiçeğine benzer bir çiçek deseni görülüyor. Bu vazo, benzeri objenin kenarı çok ince bir tel bantla süslenmiş ve bu vazonun gövdesiyle tabanın birleşmesi noktasında köşeli bir çıkıntı bulunmaktadır. Bu vazonun altında güzel bir çiçek kazınmıştır. Çiçekler arasında ışınların düzenli olarak yayan güneşin rolü görülmektedir. Marlik halkı için güneş çok önemliydi ve ellerinden geldiğince çoğu metal kap, fincan ve bardağın alt kısmına güneşin sembolünü dekoratif geometrik üçgenler şeklinde tasvir ediyorlardı. Bu desenin türü ve çizim şekline dikkatlice bakıldığında güneşin her şeyin merkezinde olduğu ve tüm canlıların onun hayat veren ışık ve sıcaklığından canlandığı görülüyor. Fakat ikinci kupa bunun da ötesine geçerek bir önceki vazodan iki başlı canavar ve ceylan vazosu olarak bilinen kupadan daha efsane hale gelmiş ve muhtemelen M.Ö. 14. ve 12. yüzyılın ortalarında yapılmıştır. İki ceylanı tutan korkunç iki başlı bir canavar. Sanatçı bu kupanın gravüründe Marlik kültüründeki olası mitolojik karakterlerden birini anlatmaya çalışıyor. Bu obje gümüş ve altın alaşımından yapılmış olup boyutu 11 santimetreye 11 santimetredir. Bu kupa misali objenin üzerinde iki başlı bir canavar göze çarpıyor. Canavarın ağzı korkunç bir şekilde açıkken bir başı sola, diğeri sağa eğilmiş, bağırıyormuş gibi görünüyor. Canavarın kanatları açık ve iki bacağında ona sembolik bir kombinasyon veren kıvrımlar bulunmaktadır. Canavarın her pençesi ceylanın bir bacağını tutuyor. Canavar bu iki ceylanı avlıyor. Bu çalışma kalem ve kapartma tekniğiyle yapılmıştır.
Müzik
Ancak üçüncü tarihi eser olan Hayat Efsanesi vazosu önceki iki objeden çok farklıdır. Doktor Negahban'ın belirttiğine göre bu vazonun yüksekliği 20 santimetre, çapı ise 14 santimetredir. Bu objenin üzerindeki yazı bir antilopun hayat hikayesini anlatıyor. Yani doğumun başlangıcından yaban domuzu tarafından öldürme anına kadar olan süreç en ince ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Hayat Efsanesi vazosunda 5 sıra bulunmaktadır. En alt sırada yani 1. sırada bir antilop annesinin sütünü içiyor. Anne ise yanı başındaki çalıdan besleniyor. Üst sırada ayrıca iki keçinin tomurcuklarını yediği bir ağaç göze çarpıyor. Üçüncü sırada ise aynı dağ keçisini yiyen domuzlar görülüyor. Uzaklarda akbabalar gökyüzünde uçuşuyor. Sanatçı bu akbabaları küçük çizerek keçilerin domuzlar tarafından yenildiği görüntülerini uzaktan göstermeye çalışıyor. Üst sırada domuzlar gider ve keçi kalıntıları gökten inip keçinin kalıntılarını yiyen akbabalara verilir. Son sıra ise vazonun kenarı sayılır. Doktor Negahban'a göre bu vazo belki de dünyada hayata dair bir hikayeyi net bir sekansla anlatan bir eserdir. Diğer iki vazodan farklı olarak bu vazo oldukça gerçekçidir. Değişen hiçbir şey bulunmamaktadır. Keçi, domuz, ağaç ve akbaba olması gerektiği gibi tasvir edilmiştir. Doğada normalde yaşadıkları sürecin aynısını yaşarlar ve gözlemcinin şimdiki zamanı bunu gerçek anlamda yansıtır. Bunda büyülü, doğaüstü veya metafiziksel hiçbir şey bulunmamaktadır. Her şey mantıksal bir süreçte gerçekleşir. Bu objeyi ilk yapan kişi, yaban hayatında olup bitenleri yakından gözlemlemiştir. Dolayısıyla bu eser sadece bir olayın hikaye benzeri bir anlatımı olmayıp, daha ziyade dünyanın ilk biyoloji kitabı olarak kabul edilebilir. Bir hayvanın yaşam ve ölüm öyküsünü diğer canlılarla nasıl etkileşim kurduğunu tamamen doğal ve gerçekçi bir şekilde anlatan bir kitap. Böyle bir şeyin Marlik uygarlığında bir tür entelektüel işlem olarak kabul edilip edilmediği en azından bu bölgedeki arkeolojik keşiflerle doğrulanamıyor. Fakat o kadar değerliydi ki altın objenin üzerine kazınmış ve İran platosunda bilimsel düşüncenin iki kıvılcımlarından biri olarak kabul edilmiştir. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazineleriyle Bakış isimli podcastimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Bu sohbetimizde sizlerle İran'ın kuzey bölgesindeki Marlik uygarlığını ve burada keşfedilen antikalardan bahsettik. Bir sonraki podcast'te sizlere İran'ın bir başka tarihi hazinesinden daha bahsedeceğiz. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast'tir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için yorum bölümünde veya sosyal ağlardan bize mesaj gönderin. Ayrıca bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.